Ayrım 5.
Tek kede bir silahhane kurdu. Her fırsatta buraya geliyor, yapılanları denetliyor, bizzat kendisi her biri usta işi olan silahlar yapıyordu. Yaptığı silahlar o günkü ruh haline ve zevkine göre değişiyordu. Bir gün kılıç, başka bir gün kalkan, mızrak ucu, zincir, zırh. Sessiz ve derinden büyük bir hazırlık içindeydi. Yalnız siyasi talihi değişmeye başlamıştı. Dayısı ve kayınbabası Uzun Hasan'ın ölümünden sonra ak koyunların başına geçen Halil, kardeşi Yakup tarafından tahttan uzaklaştırılmış ve Yakup, Haydar'ı en ciddi rakip olarak görmeye başlamıştı. 1483 yılına gelindiğinde Haydar 13 yıldır Erdebil'den ayrılmamış, hep hazırlanmış olduğunu fark etti. Hazırlıkları onun hesapladığı hedefler için uygundu. Hedef Hristiyan Çerkeslerdi. Erdebil'den ayrılan ordusu 10 bine yaklaşıyordu. Hareketten önce safları dolaşır ve teftiş ederken gördü ki hala atsız ve kılıçsız pek çok sufisi vardı. Bunu da hesaplamıştı. İnşallah zafer onların olduğunda ele geçecek ganimetler bu kadar bir orduyu daha donatabilecek bollukta olacaktı. Demir kapıyı açtı, Dağıstan'a girdi. Çerkesler bu gücün karşısında tutunamayacaklarını hesaplayarak atalarının yöntemini kullanıp dağlara çekildiler. Hesapsız ve cüretkar birkaç kabilenin birleşik güçleri ise Safavi ordusu karşısında ezildiler. Zafer Haydar'ındı. 1483 sonbaharında Erdebil'e döndü, önemli miktarda ganimet elde etmişti. Kendisine baş kaldırdığını düşünmesin diye bunlardan oluşturduğu bir kervanı Tebriz'e, yeğeni Sultan Yakup'a gönderdi. Yakup bu hediyeye daha da sinirlendi. Şu hale bakın, dünyanın nizamı mı değişti? Ganimet sultanların işidir. Sultanlar şeyhlere ganimet ihsan eder, şimdi şeyhler sultanlara ganimet gönderiyor dedi. İlkbaharda Haydar yeniden sefere çıktı. Elde edilen ganimetleri inanılmaz bir cömertlikle müritlerine dağıtıyor, ele geçirdiği köylerden vergi almıyor, var olan vergileri tümden kaldırıyordu. Bu tür olaylar kulaktan kulağa en hızlı posta güvercinlerinin bile yetişemeyeceği bir hızda yayılıyor, çok çeşitli kesimlerden halk, Haydar'da kutsal bir şeyhin yanı sıra adil bir yönetici yüzü görmeye başlıyordu. Erdebil, zaferle ilk kez bu olaylarla tanıştı. Ümitlerle, alkışlarla yolcu ettikleri hiçbir orduları daha önce onlara zafer getirememişti. Şimdi artık iki zaferleri vardı ve bunların getireceği yeni sonuçlarla karşılaşmaya hazır değillerdi. Bu sonuçlardan birincisi Erdebil'e gelen müritlerin yapısındaki değişmeydi. Henüz çok önemli görünmeyen bu değişme şimdiden şehirde bazı sorunlar yaratmaya başlamıştı. Zafere kadar Erdebil'e gelen müritler yoğun bir aşk ateşiyle yanıp tutuşan, şeyhlerini görmeyi, ona hizmet etmeyi arzulayan hacılardı. Bu hacılar genellikle toplumlarının yoksullarından oluşurdu. Göçebeler, köylüler, zanaatkarlar ve benzerleri. Zaferden sonra bu hacıların yapısı da değişmişti. Yine aşıklar kuşku götürmez derecede çoğunluktaydılar ama bu kez beraberlerinde tımarı ellerinden alınmış sipahileri, kimi bey ve beyzadeleri, hala tımar sahibi olanları ve bu arada yağma, çapul, ganimet için gelenleri de getirmeye başlamışlardı. Rahmetli Cafer, zafer de bir sınanmadır dememiş miydi? Hem de zor sınav, Erdebil'in küçük bir hapishanesi vardı. Şehir halkı kendini bildi bileli bu hapishanenin müşterisi pek azdı. Sorunlar dervişlerin, halifelerin, olmazsa bizzat pirin katılımıyla çözülürdü. Şimdi bu da değişmişti. Şehirde şirret bir güruh peyda olmuştu. Daha önce hiç görülmeyen hırsızlık, ırza tecavüz gibi olaylar görülmeye başlanmış, hapishanenin müşterilerinde ani bir artış bas göstermişti. Geceleri evlerin kapıları sıkı sıkıya kilitlenir, kol demirleri vurulur olmuştu. Sonuçlardan ikincisi daha da önemli görünüyordu. Tarikatın hemen her zaman silahlı adamları olmuştu. Şehir, yol güvenliği bunu gerektiriyordu. Ne Cüneyt'inkilere ne de Haydar'ın ilk seferindeki silahlı kuvvetlerine ordu demek pek doğru olmazdı. Bunlar daha çok tarikatın silahlı uzantıları, silahlı müritleriydi. Tarikatın silahlı müritleri de öyle uzun boylu askeri tecrübeleri bir arada yaşamış değillerdi. Bu durum da değişiyordu. Yeni gelenler arasında artık çok sayıda Osmanlı, Memlük, Akkoyunlu subaylarına tesadüf ediliyor, Bunlar askeri tecrübelerinden yararlanılmak üzere pek fazla tanıma fırsatı olunmaksızın Safavi ordusuna alınıyor, konumları gereği komutanlıklar elde ediyorlardı. Daha önce silahlı adamların komutanlıklarını halifeler, kıdemli dervişler yapardı. Şimdi ise sadece komutanlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Bir başka tartışma silah arkadaşlığından çıkıyordu. Daha önce ortada tarikat yoldaşlığı ve kabile bağları varken şimdi birlikte sefere gidenler arasında bir silah arkadaşlığı oluşmaya başlamış, bu bağ bazıları için neredeyse diğer ikisi kadar önemli hale gelmişti. Kısacası Erdebil'de bir şeyler hızla değişiyordu. Yenilik neler getiriyordu. Şimdi herkes mutluydu. Muzaffer bir şeyhten, vergisiz köylerden ve kafirlerden elde edilmiş bol ganimetten kim mutlu olmazdı ki? Rahatsız edici belirtiler kendilerini göstermekte gecikmedi. İlk belirti çok güçlüydü. Akkoyunlu Sultanı Yakup, Haydar'a bir haberci göndererek hemen Tebriz'e, sarayına gelmesini emretti. Bu çok tedirgin edici bir olaydı. Haydar, Akkoyunlu Sarayı'nı bilirdi. Amit'ten Tebriz'e taşınınca değişmiş olamazdı. Ne çok insan o saraya davet edilmiş, güçlerinin, sağlıklarının ve neşelerinin doruğunda saray kapısından girmiş, tek parça girdikleri bu kapıdan bir kafa ve bir beden olmak üzere gömülmek için çıkarılmışlardı. Girenler hanedana mensupsa ya da Resulullah'ın soyundan gelen seyitlerdense kimse kutsal kanı dökmek istemediği için üzerlerinde kan dökmeden öldürmenin en eski biçimi uygulanmış, kalın ve yağlı bir iple boğulmuşlardı. Haydar hem hanedana mensuptu hem de seyitti. İki küçük zafer, iki küçük zafer ne de çok şeyi değiştirmişti. Bazı halifeleri ve komutanları, artık komutanları vardı, gitmemesini, Rum ülkesine kaçmasını tavsiye ettiler. O bunları her zamanki yumuşak üslubuyla reddetti. Erdebil'de bir şeyleri henüz yoluna koymuştu, üstelik Akkoyunlu Sarayı'ndaki iç çekişmeleri çok iyi bildiğini düşünüyor, oradaki güçler dengesinin kendisine karşı bu kadar vahim bir girişime izin vermeyeceğini hesaplıyordu. Uzun bir süre muhasebesini yapıp gitmeye karar verdi. Tebriz'e gidecekti. Madem ki yeğeni Sultan Yakup onun hükümdarlığına bir tehdit oluşturduğunu düşünüyor, böyle hissediyordu, bunun aksini gösterecek şekilde gidecekti. Haydar'ın iki kimliği vardı. Biri şeyhlikti. Öteki ise şimdilik Safavi ordusunun başkomutanlığıydı. Yakup'u korkutan en azından şu anda bu ikincisi olduğuna göre o da birinci kimliğiyle gidecekti. 1487 yılının Nisan ortalarında yanına sadece 2-3 müridini alarak sırtında eski bir derviş abası, başında kirli bir haydari taç olduğu halde Erdebil'den ayrıldı. Mayıs başlarında Tebriz'e vardıklarında saraya gitmedi. O bir tasavvuf erbabıydı, bir zaviyeye yöneldi ve yerleşti. Bu tarz geliş etkisini göstermişti. Yüzlerce yıllık bir geleneğin refleksleriyle cevaplandı. Ulu bir şey, üstelik bir seyit, derviş hırkasıyla Akkoyunlu başkentinde bir zaviyede bulunuyordu. Refleksler bu durumda onun ziyaret edilmesini ve hayır duasının alınmasını gerektirirdi. Akkoyunlu ileri gelenleri de böyle yaptılar. Emirler, komutanlar, katipler, hatta vezirler ziyaretine peyderpey gelmeye başladılar. Sonunda Sultan Yakup bile homurdana homurdana bu geleneğe teslim oldu. Zaviye'ye giderek Haydar'ın hayır duasını aldı. Yakup'a göre artık bu kadar oyun yeterdi. Geleneğin ve halkın istediği yapılmış, saygıda kusur edilmemiş hayır duada alınmıştı. Artık sadede gelmek gerekiyordu. Haydar saraya iade-i ziyarete geldiğinde Yakup hükümdarlığın gereğini yaptı. Haydar'a koşullarını tebliğ etti. Bu koşullar basitti. Haydar bundan sonra sağa sola sefer düzenlemeyecekti. Kur'an getirilecek, Kur'an'a el basarak Akkoyunlulara sadakatine yemin edecekti. Hemen bir Kur'an getirildi ve Kadı Safiyettin çağrıldı. Haydar kadının tanıklığında Kur'an üzerine yemin etti. Artık boğazında mor bir iz olmadan Erdebil'e geri dönebilirdi. Yanına bir muhafız kıtası verilerek geri gönderildi. 6 ay kadar hiçbir şey olmamış gibi silah yapımına, halifeleriyle toplantılarına geri döndü. Yalnız artık bir yıl önceki Haydar değildi. 2 zafer ve 1 ordu, ganimetin tadını almış bir halk. Bunlar yeni Haydar'ın hakkını vermesi gereken sorumluluklar oluşturuyordu. Henüz baharın ilk habercileri görünmeden komutanları birbiri ardına huzura gelmeye başladılar. Sefer mevsiminin gelmek üzere olduğunu, eğer sefer düşünülüyorsa hazırlıkların tamamlanması gerektiğini, bu kadar askerin cihatsız ve ganimetsiz sorun çıkarmaya başlayabileceğini, bu arada tutulamayacağını, bu haberin gelmek üzere yolda olan başka askerleri caydıracağını söylüyorlardı. Haydar düşündü, sanki kendisi bu askerlere "ganimet var, gelin" demişti. Hiçbirini o çağırmamıştı, müritleri onun aşkına geliyorlardı. Hiçbiri "hani benim ganimetim" demiyordu. Bu askerlerse farklıydı. Onlar için kimin adına hangi bayrak altında dövüştükleri değil, ganimet, mevki önemliydi. Elinden gelse hangi cehennemden geldilerse oraya dönsünler diyecekti. Ama bu elinden gelmezdi. Zaferleriyle korku ve düşmanlığı kendisi davet etmişti. Bu askerler korku ve düşmanlığın davetine gelmişlerdi. Şimdi bu kadar korku ve düşmanlıktan sonra bu askerleri nasıl uzaklaştırabilir, nasıl kendisini zayıflatabilirdi? İnanamıyordu, bu nasıl bir fasit daireydi. Şimdi bunlar istediği ve düşmanları çoğaldığı için yeni sefere çıkmalıydı. Zafer, yeni askerler, yeni askerler, yeni korku ve düşmanlıklar demekti. Bu kar topu böylece bir çağa dönüşmez miydi? Tek tesellisi müritlerinin ordusunda hala ezici bir çoğunluk oluşturmasıydı. Evet, müritlerine çağrıyı arttırmalıydı. Bu fasit daireden çıkışına ancak onlar yardım edebilirdi. Hem bu müritlerin askeri becerileri arttıkça bu amaçsız askerlere ihtiyacı daha da azalırdı. Yakup'a sadakat yemini etmişti. Sefere çıkmayacağına dair bir yemini yoktu. Yasağı Yakup koyduğuna göre yine o kaldırabilirdi. Aklına iyi bir fikir geldi. Annesi Hatice Begüm, Yakup'un da halası olurdu. Annesini Yakup'a gönderecek, Şerkeslere karşı yeni bir sefer için izin isteyecekti. Yakup bu izni vermekle kalmadı, Şirvan Şah Ferru'a da bir mektup yazarak yeğenine yardım etmesini istedi. Durum sanki düzeliyordu. Bu kez tam anlamıyla 10 bin kişilik bir ordu Erdebil'i terk ediyor ve doğruca kuzeye yöneliyordu. Eski ve tecrübeli askerler arasında zanaatlarının tabiatına ilişkin pek yerleşik inançlar vardı. Bunlardan biri, hareket halindeki bir ordunun bir sele benzediği ve komutanlar da dahil herkesin bu selin akışıyla yönlendiğiydi. Güçlü ama çok güçlü komutanlar bu ilkeyi bilmezlerse bazen bir ordunun felaketi haline gelebilirdi. Selin yönünü değiştirmeye çalışırlar, sel onlara direnir ve güçlü olmaları ilave bir talihsizlik haline gelirdi. İki güç çekişirken ordu mahvolurdu. İyi bir komutan mutlaka bu ilkeyi bilmeliydi. Selin yarattığı zarar ve ziyanın muhasebesi ancak sel durduktan sonra yapılabilirdi. Haydar bir komutan için talih, bir şeyh için talihsizlik olan bu ilkeyi biliyordu. Ordu Kur Nehri'ni geçip Muhan Ovası'na geldiğinde küçük bir kent olan, nüfusun çoğunluğunu Sunni Müslümanların oluşturduğu Mahmudabad'a yöneldi. Şehir yağmadan korktuğu için direnme kararı almıştı. Haydar bir komutan gibi davrandı, komutanlığın ilkesini hatırladı. Verdiği emir halifelerini bile şaşırtmıştı. Bu yumuşak, bu iyi huylu, cömert, sevgi dolu bu şey, kılıçtan geçirin mi demişti yoksa onlara mı öyle gelmişti? Mahmudabad'dan ayrılırken geride bıraktıkları yıkıntı ve cesetler onlara yanlış duymadıklarını ispat ediyordu. Darülharp bir kez daha anlam değiştirmişti. Ordu Hazar Denizi'nin batı kıyılarını takip ederek kuzeye doğru yürüyüşüne devam ediyordu. Bir sorun yok gibi görünüyordu. Sultan Yakup'un Şirvanşah'a yazdığı mektup vardı ve bu mektup onlara Derbent'in kapılarını açacak, Çerkeslere karşı cihatlarını mümkün kılacaktı. Bu arada Haydar, halifelerinin bile bilmediği bir faaliyeti el altından yürütüyordu. Haydar'ın derdi Çerkesler, cihat, ganimet değildi. Haydar'ın derdi Calut'tu. Babasının veremediği sınavdı. Şirvanşah, Haydar'ın barışla geldiğini, Derbent'i geçip işine bakacağını düşünüyordu. Haydar'ın başkent Şamahi'ye gönderdiği elçiyi hoş karşıladı, ona armağanlar verdi. Ferruh Yesar oğlunu evlendiriyordu. Barış içinde olduğundan askeri birlikleri dağınıktı ve yanında yalnızca küçük bir kuvvet bulunuyordu. Elçi geri döndüğünde Haydar içindeki katı özün gereğini yapmak için bundan daha iyi bir zaman bulamayacağını anlamıştı. Şirvanşah hazinesi ve haremini Gülistan Kalesi'ne göndermek fırsatını henüz bulmuştu ki başkentin surlarının hemen önünde muazzam bir manzara oluşturan Safavi ordusuyla karşı karşıya kaldı. Bütün yerleşiklerin göçebe Türkmenlere karşı defalarca başarıyla uyguladıkları bir taktikti onun da aklından geçen. Bu Türkmenler açık alanlardaki muharebelerde gerçekten korkulacak, son derece hızlı ve güçlü düşmanlardı. Daha önce Cüneyt'le de bunu sınama fırsatı bulmuşlardı. Ama bu güçlü düşman bir kentin surları önünde suyun kayaya çarpışına benzerdi. Çaresizce at koşturur, ok atar ve askeri güçlerinin en değerli kısmını surların önünde bırakırlardı. Böyle durumlarda eğer kalede güçlü birlikler varsa takiple imhaları bile mümkün olurdu. Şirvanşah bu ikinci seçeneği düşünmüyordu. Yanında en çok 1000 kadar asker vardı ve Haydar'ın ordusu 15.000 civarına ulaşmıştı. Yine de şehri savunmasının ve düşmanına büyük kayıplar verdirmesinin mümkün olduğunu düşündü. Safavi ordusu yerleşmeye başlarken ağlamaklı gözlerle bu karşısındakinin Şeyh Cüneyt olmadığını ve bu ordunun onun ordusuna benzemediğini fark etti. Bu ordu bir tarikatın silahlı derme çatma kuvvetlerinden çok bir devletin, bir sultanın ordusuna benziyordu. Karşısında bir kızılbaş ve mavi harmani denizi dalgalanıyordu. Zırhlar parlıyor, cins savaş atları göz alıyordu. Son darbe ise son gördükleriydi. Küçük bir askeri birlik öküzlerden oluşan uzun bir kafileyle uygun bir yer arayışı içindeydi. Ve bu öküzler 10 civarında top çekiyorlardı. Şirvanşah, Şamahi'yi kaybettiğini ancak şimdi anlamıştı. Acele etmezse canını da kaybetmek üzereydi. Şehri bırakma emrini derhal verdi, Gülistan Kalesi'ne çekilecek son kozunu orada oynayacaktı. Bu arada tek umudu olan Sultan Yakub'a acele yardıma gelmesini talep eden bir mektup yolladı. Haydar Şamahi'yi ele geçirmiş ama henüz asıl hedefine ulaşamamıştı. Şamahi ahalisi bunun bedelini çok ağır ödedi. Şimdi bir çığ gibi, daha çok hareket ettikçe büyüyen bir ateş topu gibi yuvarlanan bu güce Safavi ordusu demek doğru olmayabilirdi. Çevresini yakıp kavuran bu top sanki sadece Haydar, belki Haydar da değil ama onun içinde birikmiş sınanma duygusuydu. Askeri olarak inanılmaz bir deha gösteriyordu, savaşın tüm gereklerini uyguluyor, olağanüstü de hızlı hareket ediyordu. Ama siyasi olarak atlarının attığı her adım onu daha da güç bir duruma sokuyordu. Haydar Gülistan Kalesi'ni kuşattığında Sultan Yakup Şirvanşah'ın imdat çağrısını almış, harekete geçmişti bile. Yakup artık bir cezalandırmanın çok ötesinde amaçlar güdüyordu. Yeğeni yemin etmesine karşın kendisine açıkça isyan etmişti. Eğer üstelik hanedandan olan bu asinin Şirvanşah'ı yok etmesine izin verirse sıranın kendisinde olduğunu çok iyi biliyordu. Öyleyse bu iki taraftan birinin yok olacağı bir mücadeleydi ve artık burada karşılıklı saygı gösterilerine, şeyhlik iddialarına yer yoktu. Bir şeyh, şeyh olarak kalabilmek için yapması ve yapmaması gerekenleri bilmek zorundaydı. Hani nerede hırka, nerede taç? Şimdi bunların yerini zırh ve miğfer aldıysa o da bir savaşçıya davranıldığı gibi davranacaktı. Fakat bunun için artık karar yetmiyordu. Yeterli kuvvetlerin hemen toplanması gerekiyordu. Yakup, bütün emirlerini harekete geçmelerini ve toplayabildikleri kuvvetlerle kendisine katılmalarını emretti. Şirvanşah Gülistan surları arkasında, Haydar surların önünde, Yakup yoldaydı. Bu inanılmaz bir manzaraydı. Daha birkaç yıl önce Erdebil'de sessiz sedasız müritlerini kabul eden bu genç şeyh mi bu birkaç ülkeyi seferber eden dalgalanmayı yaratmıştı? Düşmanları onu ve o yalın ayak müritlerini ne kadar da çok küçümsemişlerdi. Şirvan'a dağılmış bulunan Ferruh'un komutanları ancak bütün bunlar olup şahları kalede mahsur kaldığında kendilerine gelebildiler. Toplayabildikleri bütün kuvvetlerle hızla Gülistan'a yöneldiler. Amaçları şahlarını kurtarmak ve Safavileri iki ateş arasına almaktı. Yürüyüşleri sırasında aralarında garip bir tartışma baş gösterdi. Bazı Şirvanlı komutanlar üzerine yürümekte oldukları ordunun ulu bir soydan gelen yüce bir şeyhin ordusu olduğunu, bu yapmakta oldukları eylemin dinen caiz olup olmadığını merak ediyorlardı. Bunların muarızları hayret içinde kala kaldılar. Şahları kuşatma altındaydı ve bu adamlar ölüm kalım mücadelesi veren hükümdarlarını kurtarmanın dinen caiz olup olmadığını tartışıyorlardı. Bunlar ya korkaktılar ya da şahlarından bu vesileyle kurtulmak isteyen hainlerdi. Diğerleri meraklarında direttiler. Korkak olsalardı burada ne işleri vardı? Baştan kuvvetlerini getirmezlerdi. Ama her orduya karşı da savaşmazlardı. Kimle savaştıklarını, kimi öldüreceklerini ve öte tarafta bunun hesabını verip veremeyeceklerini bilmek onların hakkıydı. Şirvan'ın bu son ordusu, bu son ümidi karşılıklı suçlamalarla az daha yolda dağılacaktı. Çaresiz, ulemaya danışmak gerekliliğini kabul ettiler. Bu, onlar için can alıcı bir hata olacaktı. Şirvan uleması, savaşın ve Safavilerin öldürülmesinin caiz olduğu hükmünü verdi. Ama bu arada ulemadan biri de Haydar'a üzerine yürümekte olan bir ordu olduğu haberini verme olanağını elde etmişti. Haydar üzerine yürüyen ordunun kendi askerlerinin sayıca eşit olduğunu öğrendiğinde bir an bile tereddüt etmeden Gülistan kuşatmasını kaldırarak Şirvan ordusunu karşılamaya yöneldi. Burçlardan bakan Ferruh gözlerine inanamıyordu. Ne olduğunu anlayamıyordu. Bu kaçışı kendi savunmasının gücüne yordu. Safaviler hızla gidiyordu. Ondan korkmuşlardı. Maneviyatı bozulan bir orduyu kovalamak gerektiğini bilirdi. Son enerjisi ve tüm adamlarıyla Safavi ordusuna yetişip saldırmak üzere kalesinden çıktı. Sonradan Ferruh o günü düşündüğünde Allah'a bu kaçan orduya yetişememesini sağladığı için şükretti. Çünkü takibi sürdürür ve yetişmeye çalışırken kendisine gelen bir haberci o zafer hülyaları içinde takipteyken Safavi ordusunun onun yardımına gelen 10 bin kişilik bir Şirvan ordusunu yok ettiğini ve şimdi ona doğru gelmekte olduğunu bildirdi. Ferruh o gün aklını yitirmediği için sonradan Allah'a şükürler kurban etti. Şimdi yine kaçıyordu ama bu kez daha yakındaki Solut Kalesi'ne. Azerbaycan böyle bir kovalamacıya yüzyıllardır tanık olmamıştı. Her yerde ordular vardı. Kuzeyde, güneyde, batıda, doğuda herkes birbirini kovalıyordu. Safavi ordusu artık yaralı bir aslana dönmüştü. Aylardır seferdeydiler, zafer üzerine zafer kazanmışlar, o güne kadar hayal bile edemeyecekleri ganimetler, şehirler ele geçirmişlerdi. Ama Ferruh işte onu yakalayamamışlardı. Komutanlar onu bir an önce yakalamak istiyorlardı. Bunun nedeni Ferruh'un onlar için önemli olması değildi. Artık bu kovalamacanın bitmesini istiyorlardı. Ganimetleri onlara bir yıl yeterdi ve orduları henüz diriyken Yakup'la anlaşmanın hala bir yolu bulunabilirdi. Müritler için bütün bunların çok anlamı yoktu. Onlar mürşitleriyle bir beden, bir ruh halinde onun saplantısının ortağı olmuşlardı.